Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 16 Kasım 2021 günlerden salı, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Hafta içi her gün olduğu gibi Covid notları var. Artık önlemler tartışılıyor. Kış aylarıyla birlikte vaka sayılarındaki artış, Avrupa'da Avusturya'nın en sert önleme başvurduğunu aktarmıştım dün. Aşısızların evlerde kalması. Belçika'dan da bu alanda yeni kararlar var. Dünya çapında enflasyonist ortam tartışılıyor. Amerika'da Joe Biden altyapı paketini onayladı. Bir yandan dış politikada da Amerika-Çin zirvesi vardı. Sanal zirve. Joe Biden, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le zirveyi gerçekleştirdi. Karşılıklı taraflar mesajlarını verdiler. Ticaretten Tayvan'a uzanan mesajlar. Bugün bu başlıklara bakacağım. Küresel rekabet açısından dikkat çekici Çin-Amerika ilişkileri hepimiz takip etmeye çalışıyoruz. Bütün dünyaya yansımaları olacak ilişkiler her alanda. Hem savaş tehdidi hem ekonomide programın ikinci yarısında hocamız doçent Altay Atlı'yla konuşacağız ve değerlendireceğiz. Özellikle Asya üzerine çalışıyor kendisi. Amerika-Rusya gerilimi uzaya sıçradı. Oradan notlar var. Ukrayna ve Belarus üzerinden yine krizin devam ettiğini söylemek lazım. Göçmen temalı NATO'dan Rusya'ya çıkışlar var. Hulusi Akar, Milli Savunma Bakanı meclise bilgi verirken yine S-400'lerle ilgili mesajlar verdi. Girit formülünü akla getirecek mesajlar bunlar. Aktaracağım yine sizlere Türk-Amerikan ilişkilerindeki sıkıntılı başlıklardan bir tanesi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu İran ziyaretini dün tamamladı. Lübnan'a geçti. Lübnan'da büyük bir kriz var. Dayanışma sergileyecek bir de makalesi var Çavuşoğlu'nun Lübnanlılarla. Orta Doğu'dan başlıklar da olacak. Hepsini aktarmaya çalışacağım programın ilk yarısında, ikinci yarısında da. Doçent Altay Atlı'yla Amerika-Çin rekabetini ve kriz başlıklarını konuşacağız. Verdikleri mesajların ne anlama geldiğini konuşacağız. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar etmek istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz. YouTube kanalında linkini az önce ben de paylaştım Twitter hesabından. Oradan da tıklarsanız çok mutlu oluruz. Like ederseniz daha da mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid önlemleri tartışılırken önce bir araştırmadan bahsedeceğim. Sydney Üniversitesi yapmış bu araştırmayı. Biyolog Edward Holmes liderliğinde yapılmış, açıklamayı da onlar yapmışlar. Çin'in vahşi hayvan pazarlarında pandemiye yol açacak 18 virüs daha barınıyormuş efendim. Aslında daha da fazla, 18'in potansiyel 71 virüs keşfedilmiş araştırmalarda. Bilim insanları bunların bir kısmının hayvanlardan bu evrimsel süreçte bulaşmanın kaçınılmazlığına dikkat çekiyor. Ama tabii bu daha da endişe verici bir şey. Bir de kuş gribi vakaları Asya'da da Avrupa'da da yeniden Dünya Sağlık Örgütü'ne rapor edilen vakalarda artış olduğu bilgileri var. Pek çok hayvan itlaf edilmişti hem Avrupa'da, Norveç'te, Belçika'da, Hollanda'da, hem Asya'da, Güney Kore'de, Çin'de. Bunlar yine alarmda durmayı gerektiriyor. Vaka sayıları Çin'de yine 22 vaka, 11'i içeriden kaynaklı, 11'i dışarıdan. Başkent Beijing'de, Pekin'de Covid tedbirlerini daha da sıkılaştırmışlar. Negatif test bildirme zorunluluğu, kente giriş çıkışları zorlaştırıyorlar. Nedeni tabii bir sıfır vaka politikası Çin'in ve tabii kış olimpiyatları da yaklaşıyor artık. 11 binden fazla öğrenci de ülkenin, Çin'in kuzeydoğusunda, kocaman bir ülke Çin, kuzeydoğusunda Liaoning eyaletinde, Dalian şehrinde karantinaya alınmış, belli vakalar ortaya çıkmasından ötürü. Avusturya'da dün aktarmıştım, aşısızlara sokağa çıkma yasağı geldi ve aşı oranları artmış efendim. Kuyruk oluşmaya başlamış aşı sıralarında. 15 Kasım dün itibariyle devreye girdi. Gerçi bir gün oldu ama son yani aşı meselesinde eve kapanma olacağı, aşısızların zaten önceden haberleri yansımıştı ve aşı kuyruklarına bunların yol açtığı söyleniyor. Yeni Başbakan Alexander Schallenberg kimseyi eve kapatmak istemediklerini, özgürlüklerinden mahrum etmek istemediklerini ama aşısızları aşı olmaya ikna etmeye çalıştıklarını söylemiş. Efendim Belçika'da da aşı yaptırmayan sağlık personelinin işine son verilmesi gündemde. 1 Nisan 2020'ye kadar da süre tanımışlar. Eğer o tarihe karşı kadar aşı olmazsa sağlık personeli, o zaman işsiz kalacaklar. Geçici işsizlik maaşına da başvurabileceklermiş. Böyle biraz insani davranıyorlar. Almanya'da vakalar tırmanışta. Yine 32 binden fazla vaka saptanmış durumda. Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier aşısızlara seslendi. Hepimizi riske atıyorsunuz dedi. Kendi sağlığınızla riske atıyorsunuz. Lütfen aşılanın. Rica ediyorum diye ricada bulunmuş böyle bir durum. Hollanda'da da 19 bin, 20 bine yakın vaka ortaya çıkmış. Orada da yeniden önlemler gündeme getirilmişti efendim. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de bu arada 211 son 24 saatte vaka tespit edilmiş. 24.731'e ulaşmış vakaların sayısı. Türkiye'de 23.852, yani 30 binlerden biraz düşmüş gibi gözüküyor. 215 can kaybı var. Can kayıpları devam ediyor. Ve %80'i aşmış ülke genelinde iki doz COVID aşısı olanların sayısı, ama tabii illere göre açıklamalar da var. İzmir'de %81.1 aşılama oranı iki doz, Ankara'da 78.9, İstanbul'da daha düşük çıkmış, 73.4 veriliyor efendim. Böyle bir halimiz var. Evet, iklim zirvesini aktardım size. İki hafta boyunca çok da parlak bir sonuç vermedi aslında ama işte uzlaşma sağlanabildiği kadar. Cenevre merkezli Uluslararası Doğa Koruma Birliği dünya genelinde 1 milyon üzerinde bitki ve hayvan türünün yok olma tehlikesi altında olduğunu açıklamış efendim. Hayvanlara da böyle zarar veriyoruz. Pek çok sebebi var tabii ki bunun ama insan faaliyetleri başta hayvanlara zarar verenler. Dünyayı bırakıp uzaya çıkacağız herhalde. Dün aktaramamıştım, geç gelmişti haberde. Jeff Bezos, bu Blue Origin şirketinin uzay çalışmalarıyla, Amazon'un kurucusu aslında. Jeff Bezos insanların gelecekte uzayda doğacağını ve yaklaşık 1 milyon nüfuslu böyle dev silindirler içinde falan yaşayacaklarını söylemiş. Uzay filmlerini valla özenenleriniz var mı bilmiyorum, o kadar modern görüntülere. Ben artık biraz yaşlandım herhalde, pek de haz etmiyorum bu tanımlamalardan. Efendim uzayda doğacaklarmış da, kolonilerde yaşayacaklarmış da, sonra da Yellowstone Ulusal Parkı'nı ziyaret edeceklermiş. Kalırsa Yellowstone diye bir yer herhalde insanoğlu ziyaret eder. Daha çok distopik şeyler uyandırıyor. Böyle haberler gördüğümde benim aklıma onlar geliyor. Bitcoin'in mucidi Nakamoto, Satoshi Nakamoto lakaplı gizli mucit diye onu anıyorlar. Dünyanın en zenginleri listesinde 15. sıraya çıkmış. Çünkü biliyorsunuz Bitcoin'in değeri geçen yıla oranla %300 artmış durumda. Herkes Bitcoin meselesini tartışıyor ama bu bitmiyor da. İşte yatırım için çok da parlak bir araç olmadığı söyleniyor. Fakat işte gördüğünüz gibi birileri de zengin oluyor. Bu zenginliği değere vurduğumuz zaman, somutladığımız zaman neye tekabül ediyor? Onları açıkçası, onlar tabii tartışma konusu. Ama 15. sırada ve bu gidişle daha da hatta yıl sonundan önce 100 bin doların üzerine değeri çıkabilecek diyorlar Bitcoin için tahminler. Dolayısıyla daha da zenginleşecekmiş, öyle deniyor. Dünyada tabii böyle Bitcoin diyoruz ama enerji temelli, en temelinde enerjiyi belirtiyorlar. Arz darboğazı, Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde'dan da bu konuda bir uyarı geldi. Büyüme meselesine el atmış. Aslında çok da fena gitmiyor salgın sonrası diyor Avrupa Merkez Bankası Başkanı, ama öte yandan da enerji fiyatları yüksek seyrettiği için bu iş böyle büyümede tek risk arz değil, enerji fiyatları bu işi etkiliyor demiş. İngiltere Merkez Bankası Başkanı da Andrew Bailey de aynı şeyden şikayetçi olmuş. Tabii enerji fiyatları deyince OPEC artı Amerikalıların istediği kadar bu arz artışını sağlamadığı için enerji fiyat, petrol fiyatlarında bir yükseklik $80 civarında devam ettiğini belirtmek gerekiyor. Almanya'nın düzenleyici kurumundan bugün haber geldi. Kuzey Akım 2 doğalgaz hattı ile ilgili olarak bu konuda geçici olarak onayı durdurduklarını duyuruyorlar, ama onayın başlatılması için boru hattının operatör şirketi yani Nord Stream 2 AG'nin Almanya yasalarıyla uyumlu hale gelmesinden bahsediyorlar. Bu da şu demek, Almanya'dan geçen kısmın hukuki sahibi ve operatör olacak başka bir şirkete devredilmesi. Bunun ardından başlanabileceğinin işareti, kimileri olumluya yormuş tabii. Enerji fiyatlarında sıkıntı, enerji arzında sıkıntı olduğu için herkes Kuzey Akım 2'ye de bakıyordu. Birinci boruyu da doldurmuş durumdalar. Gaz sevkiyatına hazır. Putin'in talimatıyla Avrupa'nın enerji krizine ve yüksek fiyatlara gaz sevkinin arttırılmasıyla dur denilmişti, ama tabii siyasi jeopolitik durum biraz daha kırılgan bölgede, onu belirtmek gerekiyor. Enflasyon diyoruz, Amerika'da enflasyondan bahsediyoruz. %6.2'ye çıkmış durumda, özellikle yakıt fiyatları yüksek Amerika'da. Amerikalıların alışkın, biz çok alışkınız böyle 20'ler 30'lar resmi enflasyon, gayri resmi enflasyon, Amerikalılar alışkın değil tabii. %6.2, Biden üzerinde baskı var. 41'in, hatta kimi Amerikalı kaynaklar %40'ın altına onay oranının düştüğünü söylüyorlar. Biden $1 trilyon altyapı paketini de imzaladı Amerika'da. Tören düzenlediler. Bu sayede Amerika'nın eskimiş, köhneleşmiş limanları, internet altyapısı, tren yolları hepsinin onarımının sağlanacağını belirtiyor. Bir de $1.75 trilyon aslında demokratların sol kanadının daha fazla olmasını istediği ama başaramadıkları sosyal harcama paketi var. Ona dair umutlarını da dile getirmiş Joe Biden, ama kongrede biraz zor. Zaten iyice kırptılar, tırpanladılar. Dolayısıyla çok Biden'ın iyimserliğini herkes paylaşmıyor diyelim. Altyapı yatırımlarına 8 yıl içerisinde bu $1 trilyon harcanacak. Öyle iyi haberler var. Biden yönetiminde başkan yardımcısı Kamala Harris, adını aslında çok az duyuyoruz bize. Dünya haberleriyle iştigal edenler, öyle diyelim. Bir geçen Paris'e gitti, Libya konferansına katıldı. Ondan önce Amerikan sınırında, Meksika sınırındaki krizden Kamala Harris krizle baş etmek için sorumlu kılındı denilmişti, ama CNN haber yapmış, Biden yönetiminin Kamala Harris'i bir kenara ittiği yolunda. Hemen yalanlama yapmışlar bu arada, hem Kamala Harris'in kadın başkan yardımcısı ilk, hem onun sözcüsü, hem Beyaz Saray'dan yapılmış. Bir de Trump'ın meşhur ideoloğu ve danışmanı Steve Bannon dün FBI'ye teslim oldu. Kongreyi tahkir, 6 Ocak baskını nedeniyle Amerika'da gidip ifade vermesi istenmişti. O da reddetti ifade vermeyi. Kongreyi tahkir suçu 1 ila 12 ay hapis cezası gibi, çok da kolay bir süreç değil Amerika'da. Teslim oldu, ifade vermiş mahkemesinden sonra, serbest bırakmışlar kendisini efendim. Evet, birazdan doçent Altay Atlı'yla konuşacağız. Dün Amerikan politikalarına, dış politika bağlamında damgasını vuran mesele Joe Biden'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile video konferans yöntemiyle düzenlenen sanal zirvesi. 3,5 saate yakın sürmüş. Şimdi tabii Amerikan medyasından, Çin medyasından okuduğunuzda hep ton farklılıklarını çok net olarak görüyorsunuz. Genel olarak Xi Jinping Amerika ile Çin'i açık denizde seyreden iki dev gemiye benzetmiş. Küresel köyün sorumluluk taşıması gereken iki büyük unsuru olarak nitelendirmiş ve işbirliği kanalları, kalkınmanın hızlandırılması, barışçı uluslararası ortamın altını çizmiş. İstikrarlı ilişkilere ihtiyacımız var demiş. Ve Joe Biden da aynı şekilde rekabetin çatışmaya dönüşmesini önlemek gerekliliğinden bahsetmiş, ama iş somut başlıklara indiği zaman Amerika ile Çin arasında durumun o kadar da parlak olmadığı söylenebilir. En azından retorik düzeyde. Biden Çin'in iç meselesi olarak algıladığı, kimsenin karışmasını istemediği, insan hakları, Tibet, Hong Kong, Xinjiang konuları, oralarda küçük renkli devrim senaryoları işlenmişti ama başarısız olmuştu. Artık biraz daha zorlaştı bu renkli devrim meselesi, çünkü karşı tarafta önlemler geliştiriyor, öyle 2000'lerin başlarındaki gibi olmuyor bu işler. Pek çok başlığı konuşmuşlar: Afganistan, Kuzey Kore, İran, küresel enerji piyasaları, askeri meseleler, salgın, iklim vesaire. Ticaret tabii ki. Amerikan sanayisinin Joe Biden, Çin'in adil olmadığını söylediği ticaret ve ekonomi uygulamalarından korunması gerektiğini dile getirmiş. Xi Jinping'in söylemlerinden farklı bir tonda. Beyaz Saray bu arada Çin lideri Biden'a kış olimpiyatları olacak şimdi Pekin'de, Beijing'de, oraya davet edecek deniliyordu ama bu konu gündeme gelmemiş. Asıl mesele tabii, birazdan Altay Atlı'yla da konuşacağız, Tayvan meselesi. Amerikan tarafına bakılırsa Joe Biden Tayvan'a desteği yinelemiş Amerika'nın statü değişikliği girişimlerine ısrarla karşı olduklarını. Yani şu an böyle dondurulmuş bir statü var. Aslında Amerika'nın da kabul ettiği, belgelerle kabul ettiği 30-40 senedir tek Çin politikası var. Ama şimdi tabii Amerikalılar oradan biraz kopmaya çalışıyorlar. Anthony Blinken falan böyle Çin'in Tayvan'ın BM'ye üye olmasından filan bahsediyor. Çinlilerin tüyleri diken diken oluyor. Nitekim Xi Jinping de Tayvan'ın bağımsızlık peşinde koştuğunu, Amerika'nın böylesi taleplere destek vererek çok tehlikeli ve ateşle oynar hale düştüğünü söylemiş efendim. Karşılıklı saygı duymalıyız demiş, sorumluluk göstermeliyiz vakasının dışında. Tek Çin politikası, dünyada tek bir Çin bulunuyor, iki tane Çin çıkartamazsınız demeye getirmiş. Tek meşru hükümet de Çin Halk Cumhuriyeti'dir. Biz barışçı birleşmeyi amaçlıyoruz. Çin devrimi sırasında Kuomintang'ın Tayvan'a, Çin milliyetçilerin kaçtığı yerde Tayvan'ın kurulması meselesi aslında orada düğümleniyor. Sağlık meseleleri, pek çok vurgu var. Tabii Çin medyası Biden'ın ABD'nin Tayvan'ın bağımsızlığını desteklemediğini söylediğini belirtiyor. Bunu nasıl formüle ettiği biraz önemli. Yani şu anki statüko korunsun, Çinliler Tayvan üzerinde o birleşme emellerinden vazgeçsinler anlamına geliyor. Benim görebildiğim kadarıyla Altay Atlı'ya da soracağız. Evet, Rusya-Amerika ilişkilerine baktığımızda şimdi uzayda bir kriz çıkmış gözüküyor. Amerikan yönetimi, Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı dün akşam. Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan tehlike yaratan uzay çöplerinin Rusya'nın bir füze test denemesi, uydusu var, füze test denemesi yüzünden gerçekleştiğini söylediler. Rusya buna itiraz etti. Uzay çöpünü yörüngede artık işlevi bitmiş bir uyduyu füzeyle imha ettiklerini, Amerika'nın da benzer denemeler yaptığını söylüyor. Anthony Blinken Rusya'yı sorumsuzca davranmakla suçladı. Yıkıcı uydu savar füze testi diye ifadelendirdi. Rusya'da yörüngede harp silahı denemelerini Amerika'nın da gerçekleştirdiğini ve ikiyüzlü davrandıklarını söylüyor. Japonlar bu arada uzay savunma birimi kuracaklarmış. Uydulara yönelik tehditleri belirleyecek. Tabii işlevsiz kalan uyduları kim ne yapacak? Bu arada insanlık dünyanın etrafını da böyle uydu çöplüğüne dönüştürmüş vaziyette. Onu da anımsamak gerekiyor. Karadeniz konuşuyoruz. Karadeniz meselesi, ABD'nin Ukrayna'daki gerilimi, yeniden Donbas'ta daha çatışmacı politikalar, Minsk anlaşmalarının uygulanmasını hiç kimse Kiev'den talep etmezken, Ukrayna'da Donbas'ta silahlı çözümü teşvik edecek tavırlar devam ediyor efendim. Bunu pekiştirecek bir biçimde Karadeniz'de de plansız tatbikatlar gerçekleştiriliyor. NATO bu tatbikatları yaparken sonra da Rusya sınırlara asker yığdı diye iddialarda bulunuyor. Bu konu hem Amerikan Dışişleri Bakanı, hem NATO Genel Sekreteri, hem dün Almanya Dışişleri Bakanlığı'ndan da benzer, biraz daha tonu düşük bir açıklama yapıldı. Şeffaflık, güven arttırıcı adımlar ihtiyacı var diye. Batı medyasında Putin'in gerilimi düşürmek için savunma bakanının tatbikat önerisini reddettiği iddiaları var ama Rus liderinin açıklamasında bütün bu unsurlar zaten vardı. Rusya bir kanalına konuşmuştu. Batı'nın önceden planlı olmayan tatbikatlarına işaret etmişti NATO'nun ve Rus tarafının sadece bunlara refakat etmekte olduğunu, daha da kendilerinin gerilimi arttırmadığını, bu tatbikatları Rusya sınırlarında yapanların gerilimi arttırdığını söylemişti. Amerikan askeri uçakları bu arada sadece Karadeniz'de değil, Polonya ile bir göçmen temalı kriz yaşanan Belarus sınırlarında da keşif yaptıkları bilgileri geliyor. Yani askeri gücünü, dişini de gösteriyor her yerde NATO. Lukashenko, Belarus lideri, Putin'le görüşüp özellikle NATO'nun Karadeniz'deki tutumunu görüşmüşler. Lukashenko bu mesela tansiyonu ABD tarafının yükselttiğini, iğrenç bir tavır sergiliyorlar diyerek dile getirmiş. Artık biz bu anlaşılmaz hareketlere yenik düşecek çocuk değiliz diye de bir ifade kullanmış. Bu arada Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da dün Rusya Savunma Bakanı ile görüştüğünü belirtelim. Tabii daha Orta Doğu odaklı, ikili, bölgesel diye genel olarak temayı kurmuşlar. Şimdi Polonya sınırından yine kötü haberler geliyor. Polonya güvenlik güçleri tonvalar, göz yaşartıcı sprey ve ses bombalarıyla sınırda biriken 2000 civarında, 2-4 diyelim hadi, 2'ye katlamak mümkün mü bilmiyorum. Yeni gazeteciler daha çok ulaşıyorlar o bölgeye ama müdahale etmişler göçmenlere. Bruzgi Kuznitsa sınır kontrolünden geçmeye çalışanlara Amerikan yönetimi, dün Avrupa Birliği Dışişleri Bakanları yeni yaptırımları, özellikle de Belarus'un havayolu şirketi Belavia'yı hedef alan yaptırımlara başvuracağını duyurmuştu. Almanya Dışişleri Bakanı Türk Hava Yolları'nın Suriyeli, Iraklı, Yemenli, Afganistanlı sığınmacılar ya da göçmenlere ya da vatandaşlara bilet satmama kararını överek açıklama yapmıştı. Amerikalılar da sanki kendilerini çok ilgilendiriyormuş gibi Belarus'a hemen yaptırımları şak diye duyuracakları, gelen klasik politika, beğenmedikleri zaman uyguluyoruz yaptırımları, sizi ekonomik olarak zorda bırakıyoruz, bizim dediğimizi yaparsınız şeklinde mesajları içeren bu yaptırımları devreye sokmuşlar. Bir yandan da Beyaz Saray Rusya'yı, Lukashenko'ya baskı yapmaya çağırdı. Yani biraz daha tabii Lukashenko, Belarus, Rusya tarafı daha temkinli bir biçimde gelişmeleri izliyor Polonya sınırında. Çünkü aynı zamanda göçmen temalı bu kriz sınırın askerileştirilmesine de yol açıyor. Vesile oluyor aslında, çok enteresan hakikaten. İyi tarafı Lukashenko, Angela Merkel'le Almanya Başbakanı'yla, artık vekil başbakan demek lazım Merkel için, göçmen krizini çözme yollarını görüşmüşler. Özellikle insani yardım 50 dakika sürmüş. Merkel diyalog yoluyla çözüm için bu işe el atmış gibi gözüküyor. Bakalım buradan ne çıkacak. Yani bir yandan tabii hava yollarına yaptırım meselesi, Türk Hava Yolları'na örnek göstererek Irak ve Birleşik Arap Emirlikleri de bu furyaya katılmış durumda. Suriyelilere, Iraklılara, Yemenlilere, Afganlara bilet satmama furyası diyelim. Böyle bir çerçeve var. Bu arada Türk karasularına 3 günde 234 göçmeni geri itmişler. Tabii bu göçmenler böyle denizde boğulma tehlikesi yaşıyorlar. Konforlu uçaklarla Minsk'e gitmek gibi bir göç rotası değil. Çok daha vahşi bir göç rotası var Akdeniz'de. Unutmamak lazım onu da. Böyle bir çerçeve var efendim. Evet, Libya. Paris konferansı düzenlenmişti bu hafta sonu Fransa'nın öncülüğünde. Libya'nın bölünmesinin NATO'dan bile önce aldığı kararlarla yolunu açmış olan Fransa hükümeti şimdi 24 Aralık seçimlerini hale yola sokmaya çalışıyor diyelim, diğer ortaklarıyla beraber. Ama tabii çok zor artık. Yani Libya'yı böyle ikiye böldükten sonra uluslararası toplumun böyle müdahale edip girdiği hiçbir yerde ben dış habercilik hayatım boyunca bir düzelme görmedim açıkçası. Çok şaşırırım yani. Libya'da gerçekten, Libya'nın iki kanadı birleşirse, tek bir devlet tekrar olabilirse hakikaten çok şaşıracağım. Ama işte bu yönde çaba sarf ediyorlar, öyle söyleyeyim. Seyfülislam, Kaddafi'nin linç edilerek Batı'nın intikamını aldığı Seyfülislam oğlu adaylık başvurusunda bulunmuştu seçim merkezine giderek. Onun adaylığı geçersiz sayıldı diye dün de aktardım ben size, ama daha sonra siber saldırı düzenlendi ve aslında adaylığının geçersiz olduğuna dair bir kanıt olmadığını Yüksek Seçim Kurulu açıkladı. Bu arada tabii İslamcılar da, Libya'nın batısındaki İslamcılar da boş durmuyorlar. Özellikle Misratalı militanlar vay efendim Seyfülislam nasıl böyle bir şey yapar diye sağ sola saldırmışlar efendim. Ve tabii asıl beklenen Halife Hafter, Libya Ulusal Ordusu'nun başındaki isim. Askeri görevlerini askıya almıştı bu işe soyunmadan. Adaylık başvurusu yapmış. Libya televizyonuna da konuşmuş. Adaylığını ilan etmiş. İktidar peşinde olmadığını dile getirmiş. Böyle bir Libya tablosu var. Ama 24 Aralık seçimlerinin böyle düzgün bir biçimde yapılacağının açıkçası işaretini görmek çok mümkün değil. Çünkü iki tarafta çok farklı ideolojik pozisyonlarda, ekonomik çıkarlar, yenişememe durumu var. Bakalım 24 Aralık'ta göreceğiz bu işler nereye evrilecek. Dediğim gibi uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler herhangi bir ülkeye el atıyorsa o ülkeden artık herhangi bir şey beklemenin bir imkanı, ihtimali de zaten yok. Evet, Türk dış politikasında Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu İran ve Lübnan ziyaretleri gerçekleştiriyor. Arka arkaya dün İbrahim Reisi İran Cumhurbaşkanı tarafından kabul edildi. İkili işbirliği vurguları, terörle mücadele, göçe karşı mücadele, ticareti arttırma vurguları açıklamalarda damgasını vuruyor. Benim en çok dikkatimi çeken Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklamada kullandığı ifadeler. İran ile mümkün olduğu kadar işbirliği düzeyini arttırmaya kararlıyız. Çok enteresan bir diplomatik dil olmuş. Mümkün olduğu kadar arttırırız. Mümkün olmayan kadar arttıramayız gibi ifadeler dikkatimi çekti. İran'a tek taraflı yaptırımların karşısında olduğunu Ankara'nın dile getirmiş. Viyana'da yeniden bu ay sonunda başlayacak nükleer müzakerelere desteklerini dile getirmiş. Afganistan bir de İran'la işbirliği alanı olabilir diyor Çavuşoğlu, öyle söylüyor en azından. Afganistan'daki kriz Türkiye'yi tabii göç olarak etkiliyor ama İran'ı çok daha başka biçimlerde etkiliyor. Ardından bugün de Lübnan'da resmi temaslarda bulunuyor. Ekonomi Ticaret Bakanı Amin Salam'la görüşmüş, ilk görüşmesini yapmış. Bir de makale yazmış en çok okunan Lübnan gazetesi El Cumhuriye'ye. Orada da yanınızdayız Lübnan, ümitsizliğin ardında nice ümitler, karanlığın ardında nice güneşler var demiş kendisi. Acaba elektrik satışı falan mı yeniden gündeme gelecek bilemiyorum. Lübnan'da doğru düzgün bir kamusal hizmetler, devlet yok ya, böyle ondan herkes faydalanıyor. Lübnan'a herkes bir şey satıyor. Lübnan'ın bir şey üretmeyen bir ülke olarak kalması da böylece mümkün oluyor. Büyük bir enerji, ekonomik kriz var tabii ki Lübnan'da. Meclis Başkanı Cumhurbaşkanı ile görüşmüş Lübnan'da. Kardeşlerimizin yardımına koşan ilk ülke Türkiye oldu demiş. Daha ziyade benim hafızamda 2010'lu yıllarda daha mezhebi bakış açısı Lübnan'da, ben o dönemlerde Beyrut'ta birden fazla kez bulunmuştum ve korka korka da gitmiştim. Çünkü gerçekten oradaki bir Sünni tarafların tutulduğu bir resim çıkmıştı ortaya. O yüzden de diğer mezheplerin tepkisini çeken bir Türkiye vardı. Vatandaşı olarak hepimiz de yaşamıştık. O gün bugün biraz daha sakin aslında Türkiye'nin Lübnan politikaları, ama bakalım Çavuşoğlu'nun bu destek, yardım mesajları nereye gidecek efendim. Evet, Hulusi Akar TBMM Plan Bütçe Komisyonu'nda 2022 yılı bütçesini kendisi bütçesi için açıklama yapıyor. Dikkat çekici mesajlar vermiş burada. S-400 savunma sistemleri Rusya'dan. 11 Nisan 2017 tarihinde imzalandı. Savunma sistemi S-300 NATO ittifakı içinde nasıl kullanılıyorsa S-400 de aynı şekilde kullanılacak demiş. Yani demek ki NATO tatbikatlarında deneme tahtası olacak o pahalı savunma sistemi, onu anlıyoruz. Yunanistan'ın işte Rum kesimine kriz çıkınca müdahale edip Girit'te depolara kapatması ve tatbikatlarda kullanmasını mı kastediyor diye insan düşünüyor bu açıklamadan sonra. Türk-Amerikan heyetleri bu arada bir araya gelmişler yeniden. F-35 verilmezse onun yerine F-16 alımı kongre sürecini yakından takip ediyoruz demiş ve eğer zorunlu ve tabii olarak eğer vermezlerse başka alternatifleri değerlendirmek durumunda kalacaktır diyerek aslında ince bir mesaj bu da. Rusya'dan S-57 uçağı satın alma gibi bir alternatifi aslında işaret ediyor. Bu anlamıyla da dikkat çekici. Onun dışında Yunanistan, biz diyalog peşindeyiz ama her zaman Yunanistan haksız hukuksuz eylemlere başvuruyor diye eleştirmiş. Yine YPG'nin Türkiye için Suriye'nin kuzeydoğusunda Amerika birlikte çalışıyor, kendileri için terörist olduğunu dile getirmiş Hulusi Akar. Soru cevap kısmı muhtemelen bunlar yarına kalacak. İlk elde benim dikkatimi çeken başlıklar bunlar, Savunma Bakanı'nın verdiği mesajlar bağlamında. Evet, Suriye'de yeni hükümet kurulmuştu seçimlerden sonra. Avrupalılar hemen 4 Suriyeli bakanı kara listeye almışlar. Böyle yaptırım uygulayacaklar efendim. Varlıkların, Merkez Bankası'nın ABD olan varlıklarını dondurmak, efendim iç baskı için kullanmak. Neden? Suriye rejimine baskıyı durdurması için baskı yapmak şeklinde özetliyorlar. Çok enteresan. Genellikle bu baskılar pek bir işe yaramıyor ama olsun, Avrupalılar yapıyorlar bunu. Orsam'da da, Orta Doğu Araştırmalar Merkezi'nde de bir panel düzenlenmiş Suriye'nin geleceğiyle ilgili. James Jeffrey, Trump'ın Suriye temsilcisi, burada konuşmuş. Türkiye, bu enteresan mesajlar vermiş burada. Türkiye'nin batılı güçlerin kendisini yalnız bıraktığı görüşünde olduğunu dile getirmiş. Suriye'de İran sorunu olduğu iddiasında bulunmuş efendim. Ve Türkiye'nin güvenlik endişelerine çözüm üretmeleri gerektiğini söylemiş. Güneydeki sıkıntıları çözmeliyiz demiş. Burada dikkat çekici vurgusu, ABD'nin, Avrupa'nın Suriye'de çözüm bulmaya çalıştığını iddia etmiş. İnsanları ülkelerine döndürecek, para akışını sağlayacak adımlardan bahsetmiş. Suriye'de çözüm için ABD, Türkiye, İsrail, Körfez ülkeleri, birçok taraf rol oynuyor. Onlar çözüm için rol oynuyorlar. Rusya ise Balkanlardaki gibi bir güç savaşı içinde demiş. Çok enteresan mesajlar bunlar. Suriye'yi karıştıran kim diye kendilerine sormak gerekiyor ve karışık kalmasının devam etmesini sağlayan kim diye sormak gerekiyor ama tabii panelde sormamışlar. Türkiye güvenlik sorunları yüzünden bölgeden ayrılmak istemiyor gibi de çok veciz laflar da etmiş efendim. Evet, arkadaşlar yavaş yavaş Altay Hoca'yı arayalım. Son notları aktarıyorum ben. Amerika'da New York Times gazetesi Mart 2019'da ABD ordusunun 70 kişilik kadınlı çocuklu sivil grubu IŞİD'i vuracağım diye öldürdüğünü yazmıştı. Kabullenmişlerdi bunu. Ama yani bazen kadın çocuklar da silahı savruluyor canım, onları da vurabiliriz, olabilir tabii diyerek. Pentagon sözcüsü açıklama yapmış, bu konuda tedbir aldık, briefing isteniyor. Biz her zaman başarılı olamıyoruz ama kayıplar açısından şeffafız demiş. Öldürüyoruz ama niye öldürüyoruz, oluyor böyle şeyler şeklinde, tali hasar şeklinde aktarmış bu olayı efendim. Ve bunu daha bu hafta konuşacağız ama Birleşik Arap Emirlikleri Veliaht Prensi Bin Zayed yıllar sonra 24 Kasım'da, dün net değil tarih demiştim, öyle gelmişti haberler, Türkiye'yi ziyaret edeceği anlaşılıyor. Reuters'a Türk kaynaklar da konuşmuşlar. Çok önemli çünkü Türkiye'deki darbenin arkasında görülüyordu kendisi. Türkiye'deki ana akım medya Orta Doğu'nun karanlık prensi diyordu. Her şeyin altında Birleşik Arap Emirlikleri olduğu söyleniyordu. Şimdi Reuters'a konuşan Türk dışişleri yetkilileri bu ziyaretle ilişkileri, yıpranmış ilişkileri onarmaya çalıştıklarını dile getirmişler. Bahreyn Dışişleri Bakanı da geliyor bu arada. Yarın geliyormuş efendim. Onu da son olarak aktarmış olayım. Ha, bir de Küba'yı son olarak Altay Hoca'ya dönmeden önce, Amerikan temsilcileri USAID daha günler öncesinden Kübalılar özgürlük için sokaklara dökülecek diye sosyal medyada paylaşımlar yaptılar falan derken gösteriler gerçekleşmemiş gözüküyor. Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez, Amerika'nın gösteri tertiplemeye çalıştığını, ülkede huzuru ve istikrarı bozmaya çalıştığını ama sahnelemelerinin başarısı olduğunu söylemiş efendim. En son Nikaragua seçimlerini de solcular kazandığı için Amerikalıların çok mutlu olmadığını belirtelim. Evet, telefon hattımızın diğer ucunda doçent Altay Atlı hocamız var. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhaba, hoş bulduk.
Çok teşekkür ediyorum hocam katıldığınız için. Eksene ben programın ilk yarısında biraz dünya özetlerini aktarırken bir parça değindim verdikleri mesajlar bağlamında. Şimdi tabii epeydir konuşuluyordu Amerika, Çin, daha önce Dışişleri Bakanları düzeyinde 2 artı 2'li görüşmeler yapılmıştı ama Amerikan yönetiminin, özellikle Joe Biden yönetime geldikten sonra Çin'le ilişkileri hepimiz daha çok dikkat kesilir olduk. Çok pürüzlü başlıklar var, bütün dünyayı da ilgilendiriyor. Dün video konferans yoluyla 3 saatten uzun bir zirve yapmışlar. Mesajlarına şöyle bir bakınca, hem Amerikan medyasına bakıyorum hem Çin medyasına, farklı formülasyonlar var, tonlar farklı. Biraz böyle karşılıklı uyarılar tekrarlanmış gibime geldi benim, ama ne dersiniz siz? Bu zirveyi nereye oturtmak lazım? Çok önemi var mıdır? Yoksa sıradan bir Amerika-Çin görüşmesi olarak mı saymak lazım? Ne düşünürsünüz?
Evet, çok teşekkürler. Yani aslında çok bu soru çok güzel bir soru. Nereye oturtmamız lazım? Şimdi bence önemli bir görüşme bu. Çünkü Trump döneminde artık iyice diyalog sona ermişti. Herkes hani kendince işte Twitter'dan mesaj yayınlayarak, kendince açıklamalar yaparak karşısına mesajı öyle iletiyordu. Şimdi Biden'la birlikte diyaloğun tekrar başladığını, işte sizin de söylediğiniz gibi bakanlar seviyesinde birçok görüşme yapılıyor. Yani sadece Dışişleri Bakanları değil, işte Hazine Bakanları vesaire görüşüyorlar. Ve işte en üst düzeyde de devlet başkanları seviyesinde de görüşmeler yapılıyor. Şimdi bu diyaloğun zaten olması başlı başına bence önemli bir şey. Şimdi şunu zaten beklemiyorduk. Yani bu görüşmeden şöyle bir beklentimiz yoktu. İşte birçok sorunlu konu var. İşte başkanlar bir araya gelecekler, bu sorunları çözecekler, bir orta yol bulacaklar. Hayır, bu zaten gerçekçi de olmazdı. Çünkü aslında her iki tarafın da dile getirdiği konular çok uzun süredir devam eden, aslında Trump'tan öncesinde de süre gelmekte olan ama iyice artık gündeme gelen, Trump'la birlikte daha farklı bir şekilde gündeme gelen ve Biden'la birlikte de bu gündemdeki yerini koruyan maddeler, uzun süreli, uzun vadeli. Dolayısıyla yani bir görüşmeyle birlikte bunların çözülmesini zaten kimse beklemiyor. Ama şunu bekliyorduk, yani şunu umuyorduk daha doğrusu. Bu görüşme olumlu bir havada geçsin. Bakın 3 saat diyorsunuz, yani hani konuşulsun, böyle hemen de bitmesin, hani konular masaya, herkes tabir yerindeyse eteklerindeki taşları döksün. Bu diyalog devam etsin. Bence bu açıdan bu görüşmeyi olumlu bir yere koyabiliriz. Çünkü beklentimiz zaten buradan bir çözüm, somut bir adım beklentisi zaten yoktu. O gerçekçi olmazdı. Ama diyaloğun bu noktaya gelmiş olması ve devam etmesi de bence önemli bir şey ve olumlu bir süreç aslında.
Evet. Bu daha önce sizinle bu şimdi Tayvan, tabii bu çok kritik önem taşıyor. Özellikle Çin tarafı açısından Amerika'nın da çok işlediği bir konu son dönemde. Askeri gücünü Çin'in arttırması, ama önce ticaretten sormak istiyorum ben. Çünkü çok dile getiriliyordu. Sizinle de konuşmuştuk daha önce. Evet. Trump döneminde de başlatılan bir süreç vardı. Joe Biden da burada biraz tabii Çin'in adil olmayan ticaret ekonomi uygulamalarından şikayet etmiş anladığım kadarıyla. Amerika ile Çin'in ekonomik bağlamda birbirine olan bağımlılığı da göz ardı edilmeden, biraz pandemiden çıkışta enflasyonist ortam, Çin enerji kaynaklarını çekiyor deniliyor. Bu ticaret görüşmelerine bir katkısı olur mu bu sürecin? Küresel hani iklim değişikliği falan çalışıyorlar ediyorlar, ama tabii asıl mesele Amerika ile Çin arasında herhalde ticaret demek lazım. Siyasi planı soracağım birazdan, askeri planı, ama hani ticarette her şey biraz yoluna oturmaya başladı denilebilir mi? Ne dersiniz?
Belki biraz erken olabilir bunu söylemek için, ama bence o noktaya doğru gidiyoruz. Yani şimdi sizin de söylediğiniz gibi bu toplantıda, dünkü toplantıda Biden, evet, adil olmayan Çin'in uygulamalarına, pratiklerine karşı işte Amerikan işçilerini, Amerikan şirketlerini koruyacağını söyledi. Xi Jinping de bir şeyler söyledi tabii ki. O da dedi ki, yani siz Amerikalılar artık böyle Çinli firmaları out etmek için bu ulusal güvenlik bahanesini kullanmayın. Bunu bu konu istismar etmeyin bu ifadeyi. Bu kavramı istismar etmeyin dedi. Bunlar zaten söyleniyor. Yani bir süredir söyleniyor ama giderek daha fazla tabii ki bu mevcut durumu, yani işte bu ticari savaşları, tedarik zincirlerindeki bu sıkıntılar, bu hani Çin'le Amerika arasındaki bu çökeşme nedeniyle yaşanan sıkıntılar, bu bütün dünyayı etkiliyor.
Evet.
Tabii ki Çin'i de etkiliyor, Amerika'yı da etkiliyor. En başta onları etkiliyor. Dolayısıyla burada her iki taraf tabii ki konumunu ortaya koyuyor. Ama bence her iki tarafın böyle biraz daha hani bir çözüme doğru gitmesi, bir tarafın daha çok taviz vermesiyle, bir tarafın tamam kabul ediyorum sen kazandın demesiyle olmayacak. Böyle bir şey zaten olmayacak. Ama bunun etkilerinin hani giderek daha derinleşmesi, çünkü çok hassas, çok kırılgan bir dönemdeyiz küresel ekonomi açısından. Bakın bütün dünyada bir enflasyon sorunundan bahsediyoruz. Bütün dünyada. Giderek yaşayacağız bunları. Hızlı hızlı yaşayacağız hem de. Dolayısıyla hani burada artık zaten çok fazla bir seçenekleri de kalmayacağı için iki ülkenin bir hani orta yola doğru, bir ortak paydaya doğru gideceklerini düşünüyorum. Önemli olan tabii bunun siyasi olarak mümkün olması. Yani dolayısıyla siyasi zemin buna müsait olacak ki buraya gidebilsinler. Yoksa hani bu zararlar her iki tarafa ekonomiye devam edecek.
Ama siyasi zemin de çok iyi ilerlemiyor gibi. Yani Amerika'da sürekli olarak askeri sınai cephe, işte Çin'in Amerika'ya askeri anlamda da tehdit oluşturmaya başladığı tezini ortaya atıyor. Hakikaten böyle mi? Yani Çinlilerde biz ulusal, küresel hegemon güç olmak istemiyoruz, askeri hegemonya kurmak istemiyoruz diyorlar. Bu hani rekabetin doğasına içki bir şey mi yoksa bu bütün bunlar? Çin'in denemeleri, yeni denemeleri ortaya atılıyor. Nükleer anlaşmaya çekme çabaları ortaya atılıyor. Bunlar çok iyi bu sürece, sizin işaret ettiğiniz sürece hizmet eden başlıklar olmuyor bu durumda.
Hiç de olmuyor tabii ki. Ancak biraz şöyle mevcut duruma, hani bu söylemlerden bir parça kendimizi dışarıda tutup şöyle dışarıdan bir hani verilere bakmak istersek, şu anda aslında dünyada şu anda Amerika Birleşik Devletleri açık arayla tek süper güç. Yani Çin evet böyle çok iddialı işler yapıyor. Çin ve bunu sergiliyor da işte bir hipersonik işte efendim bir deneme, bir şey denemesi, bir füze denemesi. Bir
uydu.
İşte bunlar,
uzay aracı dediler daha doğrusu.
Yani uzay çalışmaları da var. Amerikalılar Mars'a araç gönderdi. Sonra Çin'den de gönderdiler. bütün bunlar tabii ki devam ediyor. Ama baktığımız zaman verilere, şu anda açık arayla hani bütün dünyada askeri gücünü hani kullanma kapasitesine sahip olan tek ülke Amerika Birleşik Devletleri. Evet. Yani Çin bundan şu anda çok uzakta. Peki bütün bu harcamalar tamam, yani basında karşımıza çıkınca o diyoruz. Tabii işte Çin şunu denemiş vesaire. Ancak baktığınızda örneğin geçtiğimiz sene 2020 yılı içerisinde savunmaya yapılan harcamalara bakın. Birinci sırada Amerika var $700 milyar. İkinci sırada hemen Çin var ama Çin'in ki 200 milyarın altında. Yani bir sonraki 15 ülkeyi topladığınızda bir Amerika anca ediyor bu açıdan.
Evet.
Dolayısıyla zaten böyle bir şey var ve Çin'in böyle bir süper güç olma, bütün dünyada askeri olarak da hani gücünü ortaya koyma gibi bir niyeti olduğunu da zannetmiyorum. Böyle bir söylemleri de yok. Ha, Çin tabii kendi bölgesinde söz sahibi olmak istiyor.
Evet.
Bir hegemon olmak istiyor ve Amerika'nın da bu bölgede bir varlığı var. Ama onun ötesinde böyle hani çok fazla işte iki süper güç, onların işte savunma, askeri anlamdaki mücadeleleri, işte uzaya taşan mücadeleleri derken biraz daha hani temkinli olmakta fayda var.
Fayda var. Evet.
Hala Amerika açık arayla önde orada.
Evet. Ama işte iş Tayvan'a geldi mi her şey, bütün akan sular duruyor galiba. Şimdi aynı şekilde ben Amerikan ve Çin medyalarına karşılıklı baktığım zaman Biden insan hakları uyarısı yapıyor. İşte ve Tayvan konusunda da biraz daha sanki orta formül üretmiş gibime geldi. Ne dersiniz? Tabii Xi Jinping Tayvan'ın bağımsızlık peşinde koştu ve Amerika'da birilerinin bunu destekleyerek ateşle oynadığını söylemiş. Biden'ın burada bağımsızlığı desteklemek, destekleyip desteklememek ayrı. Çünkü Anthony Blinken'ın mesajları çok rahatsız etmişti anladığım kadarıyla Pekin'i, Beijing'i. Özellikle BM'de temsil edilsin türünden. Ama sanki Biden biraz düşürmüş gibi. Hani bu statikoyu koruyalım, siz tekrar birleşmeye kalkışmayın da gibi. Ne dersiniz? Bir orta yol arayışı mıdır bu ya da Çin'in ciddiyetini hissettirmesi mi? Nasıl yorumlamak lazım?
Tabii Çin'in ciddiyeti şuradan kaynaklanıyor. Çin için bu bir iç mesele. Yani Çin evet. Zaten Tayvan kendi bir eyaleti, kendi bir parçası. Dolayısıyla buna dışarıdan gelecek yani Çin, Tayvan'a, Hong Kong'a ve diğer bölgelere gelecek bu Amerika'dan veya diğer ülkelerden gelecek böyle müdahaleler tabii ki sert bir tepkiyle karşılaşıyor. Kırmızı çizgi ifadesini kullandı Xi Jinping dünkü toplantıda. Tabii burada şimdi hani statükoyu koruyalım. Zaten 1979'dan beri yapılan şey statükonun korunması. Yani 1979'da Amerika Birleşik Devletleri Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanıdı. Çin halkının tek yasal temsilcisi olarak.
Temsilcisi.
Tayvan'la ilişkilerini kesti ama aynı yıl bir de Tayvan Kanunu çıkarttı. Böyle bir durum oluşmuş oldu. Ama bu durum zaten mevcut bir statüko var. Herkes bundan memnun. Dolayısıyla yani bu şekilde devam ettiği müddetçe bir sorun yok şeklinde bugüne kadar geldi. Yani zaten aslında 40 yıldır olan şey bu statükonun korunması. Çin'de bu statükoyu değiştirmek için bir girişimde bulunmadı. Çin'in söylediği şey bunu değiştirmek isteyen olursa o zaman ben de kendime göre hareket ederim. Buna karşı önlemini alırım. Ifadesi aslında. Dolayısıyla evet hani orta yol yani 40 yıldır neyse aslında bunun devam etmesi olacaktır orta yol. Ve hani Çin de bu şekilde kendi iç meselesi olarak gördüğü bu konu hakkında bu statükonun değiştirilmesi olasılığına karşı diyelim hani tavrında net bir şekilde ortaya koyuyor. Ama tabii şu da var yani bakın son birkaç yıldır hani Tayvan, Hong Kong bütün insan hakları bütün bu konularda Amerika'nın çok çıkışlarını gördük. Ve tabii ki hepsi bütün bu işte ticaret savaşları ve Amerika ile Çin arasındaki rekabetin bir parçası olarak masaya kondu. Yani burada tabii ki mesele Tayvan'dan ziyade Amerika açısından hani Amerika'nın kendi içinde olan rekabeti, buradaki mücadelesi biraz daha bunlar işte orada kullanılan kartlar olarak ön plana çıkıyor.
Evet.
Yani. Yoksa evet. Tayvan meselesi 79'dan beri aynı şekilde
böyle
devam ediyor.
Evet. Peki buradan son olarak bir 3-4 dakikam daha var. Özellikle geçen hafta 100. yıl dönümünde çıkan 3. belge, normal tabii Çin Merkez Konsey'in toplantıları oluyor Çin'in ama bu toplantı biraz daha farklı bir belge üretti. Hatta işte Mao ve Deng dönemindeki belgelerin devamı olarak 3. belge tanımlandı. Hem Çin'in kalkınması, hedefler, Çinlilerin kendi sistemleriyle ortaya koydukları ya da kendilerine koydukları belki hedefler ne kadarını başarabildikleri. Tabii bunun içerisinde Tayvan vurguları da, tek Çin vurguları da var. Bir de bu belgeyi soracağım size. Bu kadar önem atfetmeleri ne anlama geliyor? Batı'da da olay Çin'in liderinin görev süresini uzatmasına bağlanacak şekilde okundu. Pek Çin şeyini anlamadıkları için mi yoksa? Doğru mudur bu, ne dersiniz? Bir de onu sorayım size.
Tabii aslında doğruluk payı var ama bu yıl içinde bulunduğumuz yıl önemli bir yıl Çin açısından. Çünkü Çin Komünist Partisi'nin kurulmasının 100. yılı. Hı hı. Dolayısıyla aslında bu 100. yılda bir tarihe not düşülmesi anlamından da bir önem taşıyor bu. Hı hı. Yani daha önceki belgeler 45'te ve 81'deydi. 45 Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulmasından 4 yıl önce aslında orada Komünist Parti'nin ve Mao'nun durumunu işte konumunu pekiştirmesiyle ilgili bir şeydi. 81'de tabii Çin'deki dönüşüm, Deng Xiaoping'le birlikte Çin'de başlayan reformlar, açılım öyle bir tarihi dönüm noktasıydı. Bu da şimdi aslında Çin Komünist Partisi'nin 100. yılı. Ve tabii burada Komünist Parti'nin bu yüzyıldaki işte tırnak içerisinde başarıları, kazanımları bunlar açıklanıyor, bunlar ifade ediliyor. Aslında bu şekilde bir tarihe not düşme olarak görülebilir. Ama tabii ki şöyle bir vurgu da var. Yani son dönemde Xi Jinping'le birlikte hani Çin'in geldiği nokta ve bütün bu süreç içerisinde Çin'in bu gelişiminde Komünist Parti'nin merkezi konumundan da bahsediliyor. Dolayısıyla hani bunun Batı'da bu şekilde okunması çok şaşırtıcı değil ve doğruluk payı da tabii ki var. Çünkü aslında Çin devlet başkanları ikişer 5 yıllık dönemde gelirlerdi. Önümüzdeki yıl ikinci 5 yılı bitecek Xi Jinping'in. Ama 2018'de bu kısıtlama kaldırıldı.
Sonra zaten
belli değildi. Belgede şu deniyor tabii ki, yani bundan sonra da Xi Jinping'le birlikte Çin'in bu yoluna devam edeceği vesaire gibi ifadeler var. Doğal olarak buradan şu anlam çıkıyor. Demek ki 2022'den sonra da Xi Jinping devam edecek, ama ne kadar süreyle, 5 yıl mı, ötesinde var mı, bunlar tabii belirsizliğini koruyor. Ama bence bu belge daha çok tarihe 100. yılda not düşmek, Çin'in geldiği noktayı bu şekilde dünyaya beyan etmek anlamında okunabilir bence.
Peki, çok çok teşekkür ediyorum hocam değerlendirme için.
Ben teşekkür ederim.
Çok sağ olun.
İyi yayınlar diliyorum.
Sağ olun. Evet, hocamız doçent Altay Atlı'yla Biden-Xi zirvesi, Amerika-Çin zirvesini konuştuk. Aynı zamanda geçen haftaki belgeyi de, Çinlilerin çıkarttığı belgeyi de sorduk efendim. Kade Bostani'den goodbye'la veda edelim. Size yarın görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın.
Faithful friend, you're the shadows of the stars, oh, the stars, we're the shadows of the stars,
biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği,
Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.